Ayrım 4. Dünyanın en büyük mucizesi. Og Mandino. Sayfa 47. 5. bölüm. 5 ay boyunca ülkenin en iyi üniversitesine gittim. Profesör Simon Potter'dan ders aldım. Dinledim ve en çok vurgulamak istediği temayı öğrendim. Yaşayan ya da ölmüş insanların az bilinen anekdotlarıyla dramatize ettiği temayı. Hepimizin hayatımızı iyi yönde değiştirecek beceriye sahip olduğumuzu, Tanrı'nın hiçbirimiz içinden çıkılamaz çukurlara koymadığını, başarısızlığın ve acımanın zindanlarına hapsolduysak bunun tek suçlusunun biz olduğumuzu ve özgürlüğe açılan kapının anahtarının yalnızca bizde olduğunu, risk almaktan nasıl korktuğumuzdan, alışılmadık girişimlerden, alanlardan nasıl kaçtığımızdan ve gelişmek için geleceklerini tehlikeye atanların da nasıl o güvenli rahme dönmemek için kendileriyle savaştıklarından, geçmişleri karanlık bile olsa bu duyguya zor direndiklerinden söz ediyordu Simon. Buna Amerika'nın en büyük psikologlarından Abraham Maslow'un Jonah kompleksi, yani olabilecek herhangi bir başarısızlıktan kaçma içgüdüsü dediğini belirtti. Simon bir karar verdikten sonra köprüleri yıkmanın gereğine inanıyordu. Böylece iyiye ulaşılabilirdi. Büyük İskender'in böyle bir durumla nasıl başa çıktığını anlattı. Büyük General, askerlerinin sayısı kendisinden çok daha fazla olan bir düşman kuvvetiyle karşılaşmak üzereydi. Önlerindeki zorluklar yüzünden ordusu savaşa pek hevesli değildi ama yine de yola koyulmuşlardı. İskender tüm askerlerini ve araç gereçlerini düşman kıyısına indirdikten sonra tüm gemilerin yakılmasını emretmişti. Kaçış yolları yavaş yavaş sulara gömülürken askerlerine, "Bakın, gemileriniz duman oldu, külleri suda yüzüyor. Bu savaşı kazanmadıkça hiçbirimizin burayı terk edemeyeceğinin ispatı bu. Adamlarım, eve onların gemileriyle döneceğiz," demişti. Simon, bir insanın kendini mutsuz eden ve ona acı veren bir işte çalışamayacağına inanıyordu. Fikrini güçlendirmek için ünlü Faulkner'dan bir alıntı yapmıştı. Hayattaki en acı şey, günler boyu 8 saat süreyle yaptığımız tek şeyin çalışmak olmasıdır. Günde 8 saat sevişemeyiz bile. 8 saat boyunca yapabildiğimiz tek şey çalışmaktır. İnsanın bu kadar acı içinde ve mutsuz olmasının sebebi budur işte. Daha sonra söylevinin bir özetini yapmak için insanı mutsuz eden işin mutlaka bırakılması gerektiğini söyledi. Yuvarlanan taşın yosun tutmayacağı doğru değildir Bay Ak. Yuvarlanan taş yosun tutabilir, hem de oldukça çok. Tecrübenin gereğinden fazla önemsenen bir özellik olduğu inancını pekiştirmek için Mark Twain'i örnek veriyordu. Neredeyse yaşlı Samuel L. Clemens'e buruşuk beyaz takımı içinde şöyle derken hayal edebiliyordum. Bir tecrübeden çıkarabildiğimiz her şeyi, bilgeliği çıkarırken dikkatli olmalıyız. Sobanın üzerine oturan kedinin yanması gibi olmamalı. Kızgın kapağa oturan kedi bunu bir daha asla yapmayacaktır. Burası tamam ama soğuğuna da oturmayacaktır bir daha. Bir zorlukla karşılaşınca kaderlerine küsenlerden hoşlanmıyordu Simon. Zorluğun fiziksel ya da çevresel olması fark etmiyordu. Bana Milton'ın körlüğünü, Beethoven'ın sağırlığını, Roosevelt'in çocuk felcini, Lincoln'ın fakirliğini hatırlatıyordu. Tchaikovsky'nin trajik evliliğini, Isaac Hayes'in gençlikteki korkunç sefaletini, Helen Keller'ın duyma ve görme özrünü ve hatta Archie Moore'un varoştan çıkışını anlatıyordu. Charles Dickens'ın kararmış tencerelere yazılar yazdığını, Robert Burns ve Ulysses Grant'ın alkolizmden kurtulmak için çabasını, Benjamin Franklin'in 10 yaşındayken okulu terk ettiğini hatırlatıyordu. Sonra Ede Rickenbacker'den söz ediyordu. Rickenbacker kendisine 2. Dünya Savaşı'nda Pasifik'te can yelekleriyle 21 gün boyunca sürüklendiğinde öğrendiği en önemli şeyin ne olduğu sorulduğunda, "Öğrendiğim en önemli ders, yiyecek ekmeği ve içecek suyu olduğu müddetçe insanın hiçbir şeyden şikayetçi olmaması gerektiğidir," demişti. Simon'a göre potansiyel bir yararı olmayan hiçbir kusur yoktu. Bununla ilgili şu kısa fablı anlatmıştı. Yakışıklı bir erkek geyik boynuzlarına bayılıyor ancak çirkin ayaklarından nefret ediyormuş. Ama bir gün bir avcı gelmiş ve geyiğin çirkin ayakları onun güvenli bir yere kaçmasını sağlamış. Sonra güzel boynuzları ağaçların dallarına takılmış ve kaçamadan vurulmuş. Simon bana bakıp şöyle demişti. Bay Ak, kendine acımaya başladığında şu satırları hatırla. Rastlayıncaya kadar ayakları olmayan bir adama. Üzülüyordum ayakkabı alamıyorum diye ayaklarıma. Soyut kelimeleri hep renkli benzetmelerle süslüyordu. Ona bir keresinde aşkı tanımlamasını söylediğimde, birkaç yıl önce Indianapolis yarışında el an sırasında usta bir sürücü kaydı ve duvara çarptı demişti. Yanan arabasında yığılıp kaldı. O sırada diğer arabalar hızla geçerken bir araba tehlikeli bir şekilde yanaştı ve Gary Bettenhausen adında genç bir adam fırlayıp Answer'ı alevlerin arasından çıkarmaya çalıştı. Bay Bettenhausen bir servet harcadı ve aylarca hazırlandı bir yarışta olduğunu tamamen unutmuştu. Bu hareket Simon'a göre aşktan başka bir şey değildi. Simon'ın araba yarışındaki bir başka favorisi ise Stirling Moss'tu. Toro'nun insanların kaybetmek için değil, kazanmak için doğduğunu söylediğini hatırlattıktan sonra yaşlı adam, Moss'un İngiliz aksanını mükemmel bir şekilde taklit ederek insanların bedelini ödedikleri müddetçe yapamayacakları hiçbir şey olmadığını söyledi. Moss'un şu ünlü sözünü tekrarladı. Fedakarlık yapmaya hazır olduğun sürece yapmak istediğin ne olursa olsun, eğer gerçekten istiyorsan yaparsın. Ben buna gerçekten inanıyorum. Eğer bir mili 4 dakikada koşmak istersem bunu yaparım. Diğer her şeyi bırakıp o bir mili 4 dakikada koşarım. Eğer bir insan suyun üzerinde yürümek istiyorsa ve bunun için hayatındaki her şeyden vazgeçebiliyorsa bunu yapar. Tabii Simon her zaman insanların hayatta çok çabuk vazgeçtiklerini düşünüyordu. Bay Ak, Sonoma'da, Kaliforniya'da yarışçı olmaya heveslenenler için harika bir okul var. Gerçekten araba kullanma sanatını öğrenmek isteyenler için bir okul bu. Sanırım adı Bob Banduran Okulu. Oradaki öğretmenler çoğu kişinin kaza olur korkusuyla arabalarından çok çabuk vazgeçtiklerini söylüyorlar. Bu kişiler karışıklık olduğunda kazananın zararlarını azaltabilecek şeyler yapmak varken kendilerini ya da arabalarını kurtaracak hiçbir şey yapmıyorlar ve bunun bedelini ödüyorlar. Birçok insanın günlük hayatında yaptığı gibi. Simon ayağa kalkıyor, iki parmağını V şeklinde havaya kaldırarak Winston Churchill'e ait olan başarının en büyük sırrının formülünü söylüyordu. Bu formül yalnızca 6 kelimeden oluşuyordu. Asla, asla, asla, asla vazgeçmek yok. Simon'ın tartışmaları zaman zaman başka konulara kaysa da sonunda gelip insanların kaybolan özgüvenlerine ve bunun sonucunda yaşayan birer ölü haline gelmelerine dayanıyordu. Onu en çok dehşete düşüren şey bu yaşayan ölülerin hayatlarını intiharla sonuçlandırmalarıydı. Bunlar Simon'ın kurtaramadığı hayatlardı çünkü kendisinin de dediği gibi Simon her yerde olamıyordu ve etrafta da hiçbir zaman yeterli sayıda paçavracı bulunmuyordu. Bay Ak, saatine bak ve bu saati unutma. Yarın akşam bu saate kadar bu ülkede 950 kişi kendini öldürmeye teşebbüs etmiş olacak. Düşünsene. Ve biliyor musun ne olacak? Yüzden fazlası şunu başaracak. Sandalyesini koluna vurarak şöyle devam ediyordu. Hepsi bu değil. Önümüzdeki 24 saat içinde 40 eroin bağımlısı daha olacak. 37 kişi alkolden ölecek ve neredeyse 4000 şanssız insan yarın geceye kadar ilk zihinsel çöküşünü yaşayacak. Ne kadar inanılmaz varlıklar olduğumuzun nasıl farkına varamadığımızı bir düşün. Önümüzdeki 24 saat içinde yaklaşık 6000 hasta ve kafası karışık insan sarhoş olduğu için ya da uygunsuz davrandığı için yakalanacak. 150 kişiden fazlası aşırı hız yaparak kendisinin ve başkalarının hayatına ne kadar az değer verdiğini gösterircesine kaza yapıp kendisini ve diğerlerinin ölümüne sebep olacak. Bay Ak, bu durumun sebebi nedir ve neden durmadan yaygınlaşıyor biliyor musunuz? Başımı sallayıp bekliyordum. Çünkü hepimiz olduğumuzdan daha iyi olabileceğimizi biliyoruz. Çoğu insanın bu gizli duyguları sözcüklere dökemediği doğru. Ama her insanın içinde onu hayvanlardan ayıran bir şeyler vardır. Neredeyse bir saniyelik bilinç bizi hayatımızın en sıkıcı anlarında potansiyelimize uygun yaşamadığımıza dair uyarır. Bu yüzden eğer daha iyi yaşayabileceğimizi biliyor ama bir şey yapmıyorsak, eğer daha zor ama daha çok para getiren bir iş yapabileceğimizi biliyor ama yapmıyorsak, o zaman adımızın etrafında dolaşan başarısızlığı fazla düşünmüyoruz demektir. Yavaş yavaş bu kişiden nefret etmeye başlarız. Maslow'u bilir misin Bay Ak? Yazdıklarını hiçbir zaman çok iyi anlayamamışımdır Simon. Eğer yavaş ve düşünerek okursan, Maslow'u anlamak zor değildir. Bildiğim kadar ülkemizde pek uygulanmayan bir tarz bu. Maslow bir keresinde insanların ya iyi ve güzel işler yapıp kendilerine saygı duyduklarını ya da aşağılık şeyler yapıp kendilerini değersiz ve sevilmesi imkansız gördüklerini söylemişti. Bence Maslow pek ileri gidememişti. Ben aşağılık işler yapmamış olan çoğu insanın bile kendini aşağılık, değersiz ve sevilmeye layık olmayan biri olarak gördüğüne inanıyorum. Yalnızca işlerinde dikkatsiz olarak, görünüşlerine önem vermeyerek ya da hayatlarını düzeltecek kadar çalışmayarak, gereksiz yere içki içerek ve tüm diğer aptal küçük eylemleriyle zaten yara almış benliklerini daha da zedeleyip kendilerine olan nefretlerini artırıyorlar. Çoğumuz yalnızca ölmeyi değil, aynı zamanda başarısız olmayı da istiyoruz. Bazen Simon bir yazarın başka bir yazardan alıntılarına da değiniyordu. Hepimiz mutsuzuz Bay Ak. Henry Miller söze sık sık Tolstoy'un şu cümlesiyle başlardı. Eğer mutsuzsam ve mutsuz olduğumu biliyorsam... Ama Simon, birçoğumuz yalnızca bazı problemlerimiz yüzünden mutsuzuz. Seni şimdi bu şehirde bir hastaneye götürebilirim. Koğuşlar dolusu, son derece mutlu insanlar var orada. Hep gülüyorlar. Artık sorunlarıyla yüzleşmiyorlar. Pencerelerinde demirler var. Ben bizi sorunlarımızdan bir kalkan gibi koruyacak, imkansız, rahat, sonsuz bir mutluluktan bahsetmiyorum. Bu mümkün değil. Yaşadığımız sürece sorunlar bizlerle olacak. Norman Vincent Peale bir kez sorunsuz insanları yalnızca mezarlıkta gördüğünü söylemişti. Hayır, mutluluk her şeyin ilacı değil. O bir panzehir. İnsan ırkından vazgeçmemizi önleyen, özgüvenimizi korumamıza yardım eden, problemlerimizle başa çıkmamızı sağlayan bir şey. Ve insan ırkından vazgeçmenin son yolu da tabii ki intihar. Neden sorunlarımızla başa çıkmayı başaramıyoruz Simon? Mutluluğun kaynakları etrafımızdayken neden bu kadar mutsuzuz? Neden mutsuzuz? Bir kez daha anlatacağım. Mutsuzuz çünkü artık özgüvenimiz yok. Mutsuzuz çünkü artık özel birer mucize olduğumuza, Tanrı'nın özel eseri olduğumuza inanmıyoruz. Sığırlara, sayılara, kölelere, gecekondu sakinlerine dönüştük hepimiz. Aynaya bakıyoruz ve bir zamanlar çok belirgin olan o üstün özelliklerin hiçbirini göremiyoruz. Kendimize inancımızı kaybettik. Desmond Morris'in yazdığı o çıplak maymunlara dönüştük hepimiz. Tüm bunlar ne zaman oldu? Kesin olarak bilmiyorum ama bir hipotezim var. Kopernik'le birlikte başlamış olabilir. Polonyalı astronom Kopernik'le mi? Evet, aslında o bir tıp adamıydı. Astronomi onun için yalnızca bir hobiydi. Kopernik'ten önce insanlar hala Tanrı'nın evrenin merkezinde yaşadıklarını ve tüm o küçük ışıkların kendi zevkleri, eğlenceleri için havada asılı olduğunu sanıyorlardı. Sonra Kopernik gezegenimizin hiçbir şeyin merkezi olmadığını ispatladı. Biz de bizden onlarca kat büyük bir ateş topunun çekimine yakalanmış, uzayda gezinen ufak bir pislik ve taş yığınından başka bir şey değildik. Bu egomuza inen ağır bir darbeydi. Yüzyıllar boyunca bu zeki adamın buluşlarını reddettik. O bedeli ödemek, Tanrı'nın özel çocukları olmadığımızı içimize sindirmek kabul edilecek bir şey değildi. Böylece bedeli ödemeyi erteledik, dinlemeyi reddettik. Ve sonra? 400 yıl sonra özgüvenimiz yeniden yaralandı. İngiltere zeki bir naturalisti ortaya çıkardı. Darwin bize Tanrı'nın özel mahlukları olmadığımızı ve köklerimizin hayvan krallığından geldiğini söyledi. Hatta hayvanlar aleminden geldiğimizi söyleyerek yaramıza tuz bastı. Bu insan için yenilir yutulur bir şey değildi. Bildiğin gibi yıllardır da hala yutulamadı. Sonuçta eğer yalnızca hayvansak bizden ne beklenebilirdi ki? Böylece kendimize bakışımız, özgüvenimiz, kendimize sevgimiz yerle bir olup üzüntü ve cehennemin içine düştü. Darwin bize hayvanlığı uygun görmüştü. Darwin'den sonra mı? Freud? Özgüvenimiz iyice çatırdamaya başladı. Freud bize çoğu hareketimizi ve düşüncemizi kontrol edemediğimizi ve hatta bilinçaltımızda gömülü, çocukluğumuza dayanan sevgi, nefret ve bastırma dolu anılarımızı da anlayamadığımızı söyledi. Bu tam da ihtiyacımız olan şeydi. Artık dünyanın en zeki doktorlarından biri tarafından bize kendimize ve başkalarına istediğimiz her şeyi yapma ruhsatı verilmişti. Artık davranışlarımız için rasyonel bir açıklama yapmak zorunda değildik. Sadece yap ve suçu anne ve babanın üzerine at. Simon, dediklerini anladığımdan emin olmak istiyorum. Sen diyorsun ki, bir zamanlar insan, Tanrı tarafından yaratılan muhteşem üstün bir yaratık, Tanrı'nın görüntüsü olduğuna inanıyordu. Sonra yavaş yavaş bu yücelik düşüncesini kemiren buluşlar yapılmaya başladı. Sonunda eğer tanrısal özelliklerimiz yoksa, Tanrı'nın evrenin merkezinde değilsek, yalnızca hayvanlarsak, çoğu davranışımızı açıklayamıyor ve kontrol edemiyorsak ve bahçedeki yararsız otlardan farkımız yoksa, eğer aslında pek bir şey değilsek, o zaman nasıl kendimize gurur duyabiliriz? Kendimize gurur duyamıyorsak, kendimizi nasıl sevebiliriz? Ve eğer kendimizi sevmezsek, kim bizim gibi biriyle yaşamak ister ki? Bu yüzden kendimizden kurtulalım. Hadi aşırı hız yapalım ya da aşırı içelim, fazla yiyelim ya da bilerek hatta yapalım ki işimizden kovulalım. Bir köşede oturup parmağımızı emip kendimize değersiz olduğumuzu söyleyelim. Ne diye başka şeyle uğraşalım ki diye düşünmeye başladık. Öyle değil mi? Aynen öyle. Şimdi sıra bendeydi. Ben de özgüvenimizin tabutuna bir çivi daha çakayım. Simon, eğer bütün bunlar doğruysa, Profesör Edward Dewey'i ve onun Pittsburgh Üniversitesi'ndeki Çevrimler Çalışması Vakfı'nı biliyor musun? Evet. Birkaç sene önce onun vakfının aylık dergilerinin bir koleksiyonunu ele geçirmiştim. Burada bir yerlere koymuştum. Ne olmuş ona Bay Ak? Profesör Dewey ömrünün 40 yıldan fazlasını depremlerde, nadaslarda, güneş patlamalarında ve yüzlerce disiplinde sürekli tekrarlayan çevrimler üzerinde çalışarak geçirdi. Biliyorum. Profesör Dewey 3 sene önce beni ziyaret etti ve benim sınırsız başarıdaki yazılarımdan etkilendiğini söyledi. Halkın anlayabileceği bir çalışmada onunla beraber çalışmayı düşünmeyeceğimi sordu. Teklifiyle o kadar onurlanmıştım ki hemen kabul ettim. Dosyalarının, notlarının, çizelgelerinin içinde bir yıldan fazla debelendim ve sonunda bir kitap çıkardık. Bay Ak, senin hakkında öğrendiğim her şey beni daha çok şaşırtıyor. Aynı şey benim için de geçerli Simon. Her neyse, Profesör Dewey'e göre bizim tutum ve davranışlarımızı etkileyen başka bir faktör daha olabilir. Ona göre gezegenlerin konumu bizim gruplar içindeki davranışlarımızı ölçülemez bir biçimde etkiliyor olabilir. Böylece bazen bizi savaştırıyor, bazen seviştiriyor, bazen yazmamıza, çizmemize veya beste yapmamıza sebep oluyorlar. Ve tüm bu süre içinde biz bunları ve diğer şeyleri yalnızca bazı mantıksal nedenler yüzünden yaptığımızı düşünüyoruz. Dewey, hepimiz telin ucundaki kuklalar olabiliriz. O teli neyi yönettiğini öğrenmeliyiz ve sonra onu kesmeliyiz. Yoksa ne gerçek potansiyelimize ne de özgüvenimize kavuşabiliriz diyor. Profesörünü sevdim Bay Ak. Şimdi eğer sen kaderi üzerinde hiçbir kontrol olmayan bir kum tanesi olduğuna inanarak yetiştirildiysen, sonra her gün bireyselliğini yok eden olaylara maruz kaldıysan ve sürekli gazetelerde, televizyonlarda, sinemada, radyoda, tiyatroda negatif çöpler içine gömüldüysen, bunlara kişisel güvenliğin, birikimlerin, ailenin iyiliği, geleceğiyle ilgili endişelerini eklediyse, üstüne bir de dünyanın her gün bir kirlilik havuzu haline geldiğine dair korkularını ve parlak bir bahar günü birden kendini yok edeceğine dair inancını kattıysan, tüm zamanını ve çabanı kurtulmak için harcarken nasıl olur da özgüvenini gerçekten koruyabilirsin? Neden kendine değer verirsin ki? Nasıl mutlu olabilirsin? Sen de hoşuna gidecek ne olabilir? Hayatı bu kadar yüce kılan nedir ki? Buna nasıl dünyadaki cennet diyebilirsin? Yaşlı dostum, sanırım bana cevap olmayan sorular soruyorsun. Simon kaşlarını çattı ve uzun söylevinin yorgunluğu ile bir an için omuzları çöktü. Sonra geniş bir gülümseme kapladı yüzünü. Gözlerini kocaman kocaman açtı ve sesini yükseltti. Çelişki şurada Bay Ak, bize engel oluşturan tüm güçlere rağmen biz hala hayatlarımızda gurur duymayı çok arzuluyoruz. Hala tüm kalbimizle gerçek potansiyelimize ulaşmak istiyoruz. Bunun sebebi ise yavaş yavaş vasatlığa gömülürken, başarısızlığımızdan utanırken hala içimizde küçük bir umut alevi yanmasıdır. Şu Rönesans resimlerindeki cehenneme yollanan ruhlar gibiyiz. Erimiş alevlerin içine inerken hala hiçbir zaman gelmeyen yardımı bekliyoruz. Bir umut var mı Simon? Bu karanlıkta ufak bir mum yakmanın bir faydası var mı? Umut hep vardır. Umut yok olduğunda dünyanın sonu gelecektir. Umutsuzluğun karanlığından kurtulmaya çalışırken yalnız bir tane mumu düşünme. Eğer herkes bir mum yakarsa en karanlık gece bile en parlak güne dönüşür. Şeytanın avukatlığını yapmaya çalıştım ama insan ırkı tedavi edilemeyecek kadar yaralı ve sakat değil mi? Dünya ortalama bir insan için çok hızlı hareket ediyor. Yoldan erken çıkıyor ve yerini hızla, dikkatsizliğe ve kötüye bırakıyor. Bu dünyadaki her başarı öyküsüne karşılık binlerce başarısızlık var ve nüfus arttıkça bu yüzde de artıyor. Bay Ak, bu şekilde konuştuğunu duymak beni şaşırtıyor. Başarı ve başarısızlığı herkes gibi ölçüyorsun. Gerçekten sorduğun şeyi kastediyor olamazsın. Kitabını başarı yalnızca banka ölçütleriyle ölçerek yazmış olamazsın. Hayır Simon, ama katıldığım programlarda kitabımı okumamış olan ve bu yüzden insanlara başarının yani nasıl zengin olunacağının ipuçlarını verdiğimi sanan kişiler hep aynı soruyu sordular. Bu ülkede başarıyla zenginliğin eş anlamlı görüldüğünü kabul etmeliyiz. Biliyorum, acı ama gerçek. Bu yüzden tepesinde kırmızı ışık yanan bir kamera karşısında kitabının finansal kazançla ilgili olmadığını, zihinsel huzur ve mutlulukla ilgili olduğunu anlatmaya çalışırken yüzünde alaycı bir gülümseme belirir ve dayanılmaz sorularla uğraşırsın. Örnek verebilir misin Bay Ak? Zihinsel huzur ve mutluluktan söz etmek çok hoş ama işten kovulmuşsan, evde bakman gereken 5 çocuk varsa ve buzdolabı tam takırsa nasıl gülümseyebilirsin? Babasız 3 çocuğunu büyütmeye çalışan, çevrenin baskısı altında genç bir varoş kadının zihnini ve ruhunu nasıl sakinleştirirsin? Ölmekte olan bir insanı hayatının geri kalanından da zevk alabileceğine nasıl inandırırsın? Hayatının kirli bulaşıklar ve toplanmamış yataklardan ibaret olduğuna inanan bir ev hanımına ne dersin? Öne sürdüğüm bu soruların cevapları kolay değil Bay Ak. Ama seni uyarmalıyım, tüm bu insanların ve diğerlerinin içinde hala kendi ışıkları yanmaktadır. Bu ışık çok zayıf olabilir ama hiçbir zaman sönmez. Soluk alıp verme varsa umut da vardır. Biz paçavracılar buna inanırız. Bize bir şans ver, ne kadar zayıf olursa olsun o pilot ışıklarını yakacak benzini sağlayabiliriz. İnsanoğlu dostum, ilginç, karmaşık, esnek, kendini yaşayan bir ölü olmaktan kurtarabilecek bir organizmadır. Tabii eğer imkan verilir ve yol gösterilirse. Siz burada mı devreye giriyorsunuz, yaşayan ölülerin ya da insanlığın kaybedenlerin olması durumunda? Genellikle, çoğunluk dibe vurana kadar yardım istemiyor, buna hazır da olmuyor zaten. O noktaya gelince, kaybedecekleri hiçbir şey kalmadığını fark edince yeni bir hayata başlamalarına yardımcı olan basit tekniğime karşı daha duyarlı oluyorlar. Hayattaki en büyük mucizeyi gerçekleştirmek için, kendilerini yaşayan ölü durumundan kurtarmak için Emerson okur musun Bay Ak? Lisedeki son senemden beri Emerson okumadım. Ne utanç verici. O 30, 40 ya da 50 yaşındakilerce okunmalı. Gençler tarafından değil. Emerson... Gücümüz güçsüzlüğümüzden doğar. Gizli güçlerce desteklenen protesto yaralanmadıkça, sokulmadıkça, iğnelenmedikçe uyanmaz. İnsan itilip kakıldı. Yenildiği zamanlar bir şeyler öğrenir, cehaletinin farkına varır, kibirin deliliğinden kurtulup dengeye ve gerçek yeteneklere kavuşur, kendi aklıyla ve insanlığıyla baş başa kalır, diyor. Ama senin sonunda ulaşmayı amaçladığın şey imkansız bir hayal değil mi? Bu dünyanın gerçeklerinden kaçmaya çalışan Don Quixote'a benzemiyor musun? Onunla aynı kaderi paylaşacağından korkmuyor musun? Eski değerler, eski prensipler bugün işlemez. Onların yeniden anlam kazanması için tüm çevreni değiştirmen gerekmiyor mu? Simon, sen dünyayı değiştirmekten bahsediyorsun. Bu defalarca denenmiştir. Denemiş ve kaybetmiş olanlardan oluşan bir şehitlerden, kim kimdir ansiklopedimiz var. Onlar kaybetmediler. Güçlü Roma yıkıldığında Polinus adında akıllı bir adam küçük bir türbeyi aklını ve birliğini koruyabilmek için muhafaza etti. O yaşlı ve bilge paçavracının bilgelik dolu sözlerini her kütüphanede bulabilirsin. Şehitler kalpleri atmadığı zaman bile yenilmezler. Eğer yenilselerdi sen ve ben burada oturup dünyayı Tanrı'nın yaratıkları için daha iyi bir yer yapma konusunda onlarla aynı amacı tartışıyor olmazdık. Yaşlı adam koltuğuna geri döndü, uzandı ve elini dizime koydu. Bay Ak, neden dünyayı değiştirmeye çalışmayalım? Neden diğerlerini, yaşamlarının mucizesini gerçekleştirebileceklerini göstermeye çalışmayalım? İnsan kendi güzel dünyasını yaratabilirse evrenin merkezinde olmamanın ne önemi kalır? Eğer insan diğer hayvanlarda olmayan bir sürü güce sahip olduğunu farkına varırsa neden hayvanlar aleminden geldiğini aldırsın ki? Hala zihnini kontrol etme ve kaderine yön verme gücüne sahipken bazı davranışlarının bilinçaltı tarafından yönlendirilmesine neden aldırırsın? Hayatını nasıl yaşayacağına kendi başına karar verebilen tek yaratık insandır. O kadar derin ve anlamlı şeyler söylüyordu ki bunları hazmedebilmek için tartışmaya ara vermek ya da havayı değiştirmek zorunda kalıyordum. Böylece bir sigara yakıyor ve ona bir yem atıyordum. Simon, insanın kendi kaderini yönlendirebileceğine ilişkin sözlerine astrologlar pek katılmayacaklardır. Başını üzgün üzgün sallıyor ve gülümsüyordu. Kahinler, astrologlar, şifacılar, el falcıları, numerologlar, psişikler her dönem kendilerini güvence altına almayı bilmişlerdir. Yaşlı adam kırlaşmış saçlarımı okşuyordu. Shakespeare'i bilirsin değil mi Bay Ak? Biraz. Hata, sevgili Brutus, yıldızlarda değil, bizdedir. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 59.